Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Yahuda kralları Uziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiye zamanında Amoz oğlu Yeşaya'nın Yahuda ve Yeruşalim'le ilgili görümü. Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver. Çünkü Rab konuşuyor. Çocuklar yetiştirip büyüttüm ama bana baş kaldırdılar. Öküz sahibini, eşek efendisinin yemliğini bilir. Ama İsrail halkı bu kadarını bile bilmiyor. Halkım anlamıyor. Günahlı ulusun, suç yüklü halkın, kötülük yapan soyun, baştan çıkmış çocukların vay haline. Rabbi terk ettiler. İsrail'in kutsalını hor gördüler, ona sırt çevirdiler. Neden bir daha dövülesiniz? Neden vefasızlığı sürdürüyorsunuz? Baş büsbütün hasta, yürek büsbütün yaralı. Bedeniniz tepeden tırnağa sağlıksız, taze darbe izleriyle, yara bereyle dolu. Temizlenmemiş, yağla yumuşatılmamış, sarılmamış. Ülkeniz ıssız, kentleriniz ateşe verilmiş. Yabancılar topraklarınızı gözünüzün önünde yiyip bitiriyorlar. Sanki ülkenin kökünü kazımışlar. Siyon kızı bağdaki çardak, salatalık bostanındaki kulübe gibi, kuşatılmış bir kent gibi kala kalmış. Her şeye egemen Rab bazılarımızı sağ bırakmamış olsaydı Sodom gibi olur, Gomora'ya benzerdik. Ey Sodom yöneticileri, Rabbin söylediklerini dinleyin. Ey Gomora halkı, Tanrımızın yasasına kulak verin. Kurbanlarınızın sayısı çokmuş, bana ne diyor Rab? Yakmalık koç sunularına, besili hayvanların yağına doydum. Boğa, kuzu, teke kanı değil istediğim. Huzuruma geldiğinizde avlularımı çiğnemenizi mi istedim sizden? Anlamsız sunular getirmeyin artık. Buhurdan iğreniyorum. Kötülük dolu törenlere, yeni ay, şabat günü kutlamalarına ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum. Yeni ay törenlerinizden, bayramlarınızdan nefret ediyorum. Bunlar bana yük oldu. Onları taşımaktan yoruldum. Ellerinizi açıp bana yakardığınızda gözlerimi sizden kaçıracağım. Ne kadar çok dua ederseniz edin dinlemeyeceğim. Elleriniz kan dolu. Yıkanıp temizlenin. Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin. Kötülük etmekten vazgeçin. İyilik etmeyi öğrenin. Adaleti gözetin. Zorbayı yola getirin. Öksüzün hakkını verin. Dul kadını savunun. Rab diyor ki, gelin şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa, kar gibi akpak olacaksınız. Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da, yapağı gibi bembeyaz olacak. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz, Yeşaya kitabının 1. bölüm, 1 ile 18. ayetler arasında. İlk ayette, bu görümün değerli dinleyicilerimiz, Yahuda ve Yeruşalim hakkında bir görüm olduğunu görüyoruz. İkinci ayette Tanrı bu peygamberliğe görkemli bir şekilde başlıyor. Bu Tanrı'nın Yahuda'ya karşı genel yargısıdır. Üçüncü ayette bir alay örneği vardır. Öküz sahibini eşek efendisinin yemliğini bilir ama İsrail halkı bu kadarını bile bilmiyor, halkım anlamıyor diyor. Örnekte kullanılan iki hayvan pek akıllı olarak tanınmazlar. Dördüncü ayette Tanrı'yı bütün dünyanın ve kendi halkı İsrail'in yargıcı olarak görüyoruz. 5 ile 7. ayetler arasında Tanrı'nın söyledikleri kesinlikle doğrudur. Neden bir daha dövülesiniz? Neden vefasızlığı sürdürüyorsunuz? Baş büsbütün hasta, yürek tümden yaralı. Bedeniniz tepeden tırnağa kadar sağlıksız, taze darbe izleriyle, yaralarla, berelerle dolu, temizlenmemiş, yağla yumuşatılmamış. Ahlaksızlık ve politik anarşi vardı ama Tanrı yargısını tutuyordu. Onlara yaptığı suçlama bununla ilgili değildi. Siyon kızı bağdaki çardak gibi, salatalık bostanındaki kulübe gibi, kuşatılmış bir kent gibi kala kalmış diyor. Eğer her şeye egemen Rab bir kısmımızı sağ bırakmamış olsaydı, sonumuz Sodom ve Gomora gibi olurdu diyor. Yani eğer sadık bir grup kalmış olmasaydı, Tanrı İsrail'i Sodom'la Gomora'ya yaptığı gibi yok ederdi. Ama Tanrı halkı arasında her zaman sadık bir küçük grup olmuştur. Günümüzde de sadık bir küçük grup vardır. Dünyanın her tarafına dağılmış Mesih inanlıları vardır. Ey Sodom yöneticileri, Rabbin söylediklerini dinleyin. Ey Gomora halkı, Tanrımızın yasasına kulak verin, diyor Yeşaya peygamber 10. ayette. Tanrı şimdi artık heceliyor. Sorun ruhsal bakımdan geri dönmeleriydi. Kurbanlarınızın sayısı çokmuş, bana ne, diyor Rab. Yakmalık koç sunularına, besili hayvanların yağına doydum. Boğaların, kuzuların, erkeçlerin kanından hoşlanmıyorum. 11. ayet. Tanrı halkına karşı suçlamalarının kesinlikle neler olduğunu bildiriyor. Kesin bir noktaya, bir soruna parmak basıyor ve o noktada hatalı olduklarını kanıtlayacak. Parmağını Tanrı Yahuda'daki en kötü şeyin değil, en iyi şeyin üzerine basıyor. Çok yanlış olan şeyin ne olduğunu gösteriyor. İsrail'in Tanrı'nın tarafından verilmiş bir dini ve Tanrı'nın verdiği ölçülerle yapılan tapınağında Tanrı'nın atadığı törensel bir sistemi vardı, ancak en iyisini temsil eden şey hakkında hatalıydılar. Yasanın harfine göre kurbanlar getiriyorlar ve törenleri yerine getiriyorlardı, ama yürekleri Tanrı'ya karşı asilik içerisindeydi. Dinleri hareketlerini etkilemiyordu. Aslında bu günümüz inanlılarının da sorunudur. Birçoğumuz Tanrı yolundaymış gibi görünüp de bu yolun gücünü inkar edenler olduğumuz bir yere geldik. Bana tapınmaya geldiğinizde avlularımı çiğnemekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Anlamsız sunularınızı getirmeyin artık. Buhurdan iğreniyorum. Kötülük dolu şenliklere, yeni ay, şabat günü kutlamalarına ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum. Yeşaya 1, 12, 13. ayetler. Kişinin kalbi işin içinde değilse, değerli dinleyicilerimiz, ve bu şeyler inanlının davranışlarını etkilemediğinde Tanrı'nın buyurduğu şeyi yapmak bile yanlış bir şey olur. Rabbi Mesih haftaya pazar günü sizin topluluğunuza gelseydi sizi över miydi acaba? Ona olan sadakatinizden ötürü sizi över miydi dostum? Kiliseye gitmeniz ve onun için verdiğiniz paralardan ötürü ne kadar minnettar olduğunu söyler mi? Bence söylemez. Ayakları ocakta kor haline gelmiş parlak tunca benzeyen, gözleri alev alev yanan ateş olan ve ağzından dışarı iki ağızlı keskin bir kılıç uzanan bizi övmez. Bence çoğumuza bütün dışınsal biçimlerimizin, bütün o güzel tanıklıklarımızın, yüksek sesle yaptığımız iman bildirilerinin midesini bulandırdığını söyler. Bizlere tövbe edip alçak gönüllülükle kendisine dönmemiz gerektiğini söylemez mi? Bence bu Batı dünyasındaki kiliseler için bir uyarıdır. Özellikle günümüzde sorunumuz temelde ruhsaldır ve Hristiyan olduğunu iddia eden kilise tövbe edip gerçek bir uyanış yaşayana dek Batı dünyası için bir umut yoktur. Ellerinizi açıp bana yakardığınızda gözlerimi sizden kaçıracağım, diyor Tanrı. Ne kadar çok dua ederseniz edin, dinlemeyeceğim. Elleriniz kan dolu, yıkanıp temizlenin. Yaptığınız kötülükleri gözüm görmesin. Kötülükten, kötülük etmekten vazgeçin. İyilik etmeyi öğrenin. Adaleti gözetin. Ezileni koruyun. Öksüzün hakkını arayın. Dul kadını savunun. Yeşaya 1, 15-17. ayetler arası. Tanrı, sizler bir grup sahtekardan başka bir şey değilsiniz. Benim huzuruma içtenmiş gibi geliyorsunuz. Kurbanları sunuyorsunuz ama bütün bunlar sizin için tamamıyla anlamsız olmuş, diyor. Tanrı onlara karşı suçlamasının tam olarak ne olduğunu bildirmiştir. Ruhsal bakımdan, imandan dönmekten suçluydular. Bu ulusta ahlaksal korkunçluğa ve politik anarşiye yol açmıştı. Tanrı İsrail'i mahkemeye çağırmış ve onlara yaptığı suçlamayı kanıtlamıştı. İsrail suçlu sandalyesinde oturup yargı kararını bekleyen bir tutuklu gibidir. Tanrı şimdi onları yargılamak için harekete geçebilir. Ama bu kadar geç olmasına karşın Tanrı durumu mahkeme dışında halletmeye razı. İsrail'e benimle mahkemeye gitmeyin çünkü kaybedeceksiniz diyor. Yargıçın söyleyecek bir şeyi daha var ve bundan sonra söyleyecekleri bizi hayrete ve şaşkınlığa düşürüyor. Bakın 18. ayette ne diyor Yeşaya peygamber aracılığıyla Tanrı? Rab diyor ki gelin şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizleri kana boyamış olsa bile kar gibi ak pak olacaksınız. Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacaksınız. Tanrı Yahuda'ya beni sizin hakkınızda ceza vermeye zorlamayın. Davanızı mahkeme dışında halledin diyor. İncil'den Matta 5:25'te Rabbi Mesih senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş demişti. Yani seni mahkemeye verene dek bekleme. Günahınızı yok edecek gizli bir formülü, etkili bir reçetesi, güçlü ve cennetsel bir iksiri olduğunu söylüyor. En yeni bomba gibi gizli bir formül değil ama daha da etkili. Bunu Yeşaya 53'te şekli herkesten çok bozulan, herkesten çok acı çeken, farklı bir biçimde ölen, bizim suçlarımız için yaralanan kişi olarak göreceksiniz. Cezayı kendisi ödediği için yargıç şimdi bize merhamet uzatabilir. Tanrı oğlu, İsa Mesih'in kanı bizi bütün günahlardan temizlemeye devam eder. Bu, Tanrı'nın halkına yaptığı suçlamadır ve onlar Tanrı'ya bunu temel olarak dönebilirler. Eğer ona dönerlerse ulusu koruyacaktır. Onlara 100 yıla yakın bir süre verecektir. Sonra eğer ona dönüp yollarını değiştirmezlerse onları esarete yollayacaktır. Bunun uygulanmasını dünya ülkelerinde görüyoruz değerli dinleyicilerimiz. Her yerde ne yazık ki politik anarşi görüyoruz değil mi? İnsanların ülkenin ve kesinlikle de dünyanın sorunlarını çözemeyeceği çoğumuz için açıktır. Tarihçi Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun gerileyişi ve düşüşü adlı kitabında Roma İmparatorluğu'nun gerileyişine 5 neden göstermiştir. Aşağıya doğru giden ilk adımın insan toplumunun temeli olan ailenin onuru ve kutsallığının küçümsenmesi olduğunu söylüyor. İkincisi, vergi oranlarının yükselmesi, halkın parasının popülerlik kazanmak için bedava etmek ve sirkler için harcanmasıdır. Üçüncü olarak, zevk çılgınlığı, spor etkinliklerinin her yıl daha heyecanlı, daha vahşi ve daha ahlaksız bir hal alması geliyor. Dördüncü olarak, gerçek düşman, bireysel sorumluluğun yok olması olarak içteyken büyük bir silahlanma. Beşinci olarak, inancın yok olup sadece biçime indirgenmesi, yaşamla ilişkisinin kesilmesi ve insanları yönetme gücünü kaybetmesi listeleniyor. Gördüğünüz gibi bir ulusun gerileyişi inançtan dönüşle başlıyor. Yani inancını yitirmesiyle başlıyor ve bunu ahlaksızlık izliyor ve bu da politik anarşiye yol açıyor. Bugün inançtan dönüş var mı? Her bilgili Hristiyan, modernizmin günümüz Amerika'sı ve Batı dünyasındaki büyük mezheplerin çoğunu ele geçirdiğini ve içinde yaşadığımız bu dehşetli günlerde modernizmin kendisinin de itiraf ettiği gibi başarısızlığa uğradığını bilir. Liberalizmin sözcülerinden biri olan Dr. Reinhold, liberal protestanizmin bunu yaparak kendisinin entelektüel bakımdan saygın olduğunu kanıtlayabilirse, Hristiyanlığın her özelliğini kurban edebileceğini söylediği aktarılır. Ama liberalizm, günümüzdeki trajik deneyimlerle başa çıkamadığını görmektedir. Doktor Vernon'a gidiyor ki, dosyamda birkaç yıl önce bir gazeteden kesilmiş ilginç bir makale buldum. Amerika'nın demir yollarının çoğaltılmasından, batıdaki topraklarının sulanmasından, daha düşük ithalat, ihracat vergileri, daha büyük bir pamuk hasadı ve daha büyük bir buğday hasadından çok dinde bir uyanışa ihtiyacı vardır. Annemizle babamızın zamanındaki uyanışlara, buğday hasadının tam ortasında sabahleyin aileyle birlikte tapınmayı iyi bir iş olarak gören bir din. Çarşamba akşamları bütün aile dua toplantısına gitmeye hazırlanabilsin diye işi yarım saat önce bitirmelerine neden olan bir inanç. Amerika'nın sorunu bugün de aynıdır. Bu ruhsal bir sorundur diyor McGee. Bir profesör, Amerika Birleşik Devletleri büyük ölçüde kendi atalarından kalan ruhsal mirası anlamayan kişilerce yönetiliyor demiştir. Doktor Mahan, Amerika Tanrı yolunda yürüyen atalarının izinden ayrıldı ve düşüşte. Düştüğünde Tanrı Amerika'ya acısın demişti. Dostum, düşüp yere çarptık ama Tanrı bizlere gelin şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizleri kana boyamış olsa bile kar gibi bembeyaz olacaksınız. Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacak diyor. Amerika için bir bakış yolu var ama diğer ulusların gittiği yoldan gidersek zamanımız sınırlıdır diyor yine Sayın Doktor Vernon McGee. Aaron Burr bir keresinde kendisinin okuduğu bir üniversitede toplantılar yapan Büyük Jonathan Edwards'ın torunuydu. Okulda büyük bir ruhsal hareket vardır. Bir gece Jonathan Edwards, İsa'nın Efendimiz oluşu adlı konuda vaaz verdiğinde Aaron Burr derinden etkilendi ve İsa için bir karar vermek konusunda konuşmak için profesörlerinden birinin odasına gitti. Profesör kendisine herhangi bir duygusal etki altındayken bir karar vermemesini, toplantılar bitene dek beklemesini söyledi. Aaron Burr kararını erteledi ve daha sonra büyük bir Amerikalıyı öldürdü ve ülkesine ihanet etti. İhtiyar bir adam olduğunda genç bir adam yanına gelip, "Bay Burr, bir arkadaşımla tanışmanızı istiyorum," dedi. Genç adam, "İsa Mesih, ruhumun kurtarıcısı," diye yanıt verdi. Aaron Burr'un alnında soğuk ter damlacıkları belirdi ve 60 yıl önce Tanrı'ya, "Eğer beni rahat bırakırsa benim de onu rahat bırakacağımı söylemiştim ve Tanrı sözünü tuttu," dedi. Her ülke için bir çıkış yolu vardır dostum ve sizin için, benim için de bir çıkış yolu vardır. Felsefe, düşünerek çıkış yolunuzu bulun der. Müsamaha, içki içerek çıkın der. Politika, para harcayarak çıkın der. Bilim, çıkış yolunuzu keşfedin der. Endüstri, çalışarak çıkın der. Komünizm, grev yaparak çıkın der. Faşizm, blöf yaparak çıkın der. Militarizm, savaşarak çıkın der. Kutsal kitap, Tanrı sözü, dua ederek çıkın der. Ama İsa Mesih, çıkış yolu benim der. Rab, Yahuda hakkındaki suçlamalarını dile getirip, onlara kurtuluş ve sıkıntılarından bir çıkış yolunu sunduktan sonra, sözlerine bir uyarıyla yumuşakça devam eder. İstekli olur, söz dinlerseniz ülkenin en iyi ürünlerini yiyeceksiniz. Ama direnip baş kaldırırsanız kılıç sizi yiyip bitirecek. Bunları Rab kendi ağzıyla söyledi. Yaşaya 1, 19-20. Ayetler. Tanrı'nın yönetimi ve Tanrı'nın lütfu dostum, Yaşaya'nın kitabında vurgulanan iki yöndür. Birinci bölümün geri kalan kısmı boyunca Tanrı Yahuda'yı kendisine çekmeye çalışmaktadır. Onlara bir uyarı vermektedir. Bu yüzden Rab, her şeye egemen Rab, İsrail'in güçlüsü şöyle diyor, "Hasımlarımdan kurtulup rahata kavuşacağım. Düşmanlarımdan öç alacağım. Sana karşı duracağım. Seni arıtılan bir maden gibi arıtıp temizleyeceğim. Eskiden olduğu gibi sana yöneticiler, danışmanlar yetiştireceğim. Ondan sonra doğruluk kenti, Sadık kent diye çağrılacaksın. 24-26. ayetler arası. Yahuda'nın geleceği Tanrı'nın bağışlayan lütuf sunuşuna verdikleri yanıta bağlıydı. Günahlarından dönmeye ve Tanrı'ya itaat etmeye razı idiyseler, Tanrı maddesel ve ruhsal olarak onlara kayrasını dökecek ve onları düşmanlarından koruyacaktı. Siyon kızı adalet sayesinde, tövbe edenleri de doğruluk sayesinde kurtulacak. Ama baş kaldıranlarla günahlılar birlikte yıkıma uğrayacaklar. Rabbi terk edenler yok olacak. Sevip tapındığınız meşe ağaçlarından utanacaksınız, seçtiğiniz bahçelerden ötürü yüzünüz kızaracak. Bu putperestlikle ilgilidir çünkü putlar meşe ağaçlarının altına konulmuş ve etrafına bir bahçe dikilmişti. Yaprakları solmuş, meneviş ağaçlarına, susuz bahçeye döneceksiniz. Güçlü adamlarınız kıtık gibi, yaptıkları kıvılcım gibi olacak. İkisi birlikte yanacaklar ve söndüren olmayacak. Tanrı, öfkesine hakim olamayan ve yargıyla üzerlerine gelen biri olarak resmedildiğinden yanlış temsil edilmişti. Bu hiçbir zaman Tanrı'nın gerçek resmi değildir. Gerçek şudur ki, günahımız fitil gibidir ve günah kıvılcımıyla oynadığımızda yangın çıkar. Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer.